Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Söz Oda programına hoş geldiniz efendim. Yeni bir Söz Oda programında Profesör Doktor Dursun Ali Töker hocamızla beraber huzurlarınızdayız efendim. Kıymetli hocamı da canı gönülden selamlıyorum, hürmet ediyorum. Hayırlı huzurlu haftalarınız olsun efendim.
Cümlemizin, teşekkür ediyorum hocam.
Çok sağ olun. Değerli hocam, birkaç gün önce sosyal medya hesabınızda şöyle bir paylaşıma denk geldim. Üzerinde durmamız, düşünmemiz, kafa yormamız gereken bir mevzuyu son derece net ifadelerle önümüze koymuşsunuz. Demişsiniz ki, alim ve arifleri eleştirmeyin, sonra sıra sahabelere geliyor.
Evet.
Sahabeleri eleştirmeyin, sonra sıra hadislere geliyor. Hadisleri eleştirmeyin, sonra sıra peygambere geliyor. Peygamberi eleştirmeyin, sonra sıra Kur'an'a geliyor. Kur'an'ı eleştirmeyin, sonra sıra Allah'a geliyor. Şimdi efendim, bu cümleleri size kurdurtan nelere şahit olduk? Kusur arayan gözler marifet evet. görmezler denilir. Buradan yola çıkarak son zamanlarda maalesef en kıymetlilerimize, en kutsallarımıza yönelik kimi isimlerin ki bunlar baktığınızda işte dünden bugüne serencamına, maceralarına baktığımızda İslam'ın içinden konuşan, bir zamanlar alim olarak nitelendirilen, eserlerine değer atfedilen isimler bir bakıyorsunuz gün geliyor, aklı öyle putlaştırıyor, öyle putlaştırıyor, öyle putlaştırıyor ki itikadı ciddi anlamda sıkıntıya sokacak ve birçok zihnini de, özellikle genç arkadaşlarımızın zihinlerini de idlal edecek hezeyanlar savurmaya başlıyorlar. Maalesef bunlara evet. şahit oluyoruz. Biraz buradan yola çıkarak konuşalım. Bir büyük tehlikeye aslında dikkat çekiyorsunuz. Tabii, farkında
tabii,
mısınız?
Tabii, evet.
Neler söylemek evet, istersiniz
evet,
efendim?
Yani çok büyük bir tehlike. Çünkü Keçezade İzzet Molla merhumun büyük şairimiz, devlet adamımız 19. yüzyılda
evet,
çok
efendim.
Kıymetli dikkatleri, uyarıları vardır şiirlerinde. Bir beytinde şöyle der. Meşhurdur ki fısk ile olmaz cihan harap, eyler anı müdahane-i aliman harap diye bir çok kıymetli bir beyti vardır. Çok da meşhur olmuştur bu beyti. Yani diyor ki bu dünyayı harap edenler, fıskı fucurlar, kötüler, kötülükler falan bunlar değil aslında yeah. değil. Bu dünyayı asıl harap edenler yaltakçı alimlerdir. İlmini dünya hevesinin gerisine bırakan alimlerdir. Bir yere yaranmaya çalışan, dünya peşinde koşan, ikbal peşinde koşan, makam mevki peşinde koşan alimlerdir. Esasında münafık alimlerdir yani. Sureta senden
ya,
benden görünür.
Görünür.
Ama üzünde, ruhunda bambaşka alemlerin sözcülüğünü yapar, yaltakçılığını yapar. Kıymetli hocam, biz burada programlar yapıyoruz.
Evet.
Ben her zaman şuna inanırım. Kendisinden en çok çekineceğimiz insanlar alimlerdir. Bak şahsi kanaatimi söylüyorum. Yanlış anlaşılabilir. Bizim meclislerimizde, bizim toplantılarımızda, vaazlarımızda, işte efendim konferanslarımızda, derslerimizde hep şuna şahit oluruz. Yani ilmin ne kadar yüce bir şey olduğunu hep anlatılır bize. Ama bunların ne kadar tehlikeli olduğuna pek bahsedilmez. Biz haşa ilmin bir çok kıymetli bir hadis vardır. Tabular halinde yazılmıştır malumunuz. Ne diyor orada? Rütbetül ilmi aled rüteb. Bir hadis vardır. Çok güzel. Yani rütbelerin en yücesi ilim rütbesidir. Daha öte bir rütbe yok. Yine bir hadis aktarılır. Denir ki alimlerin mürekkebi şehidin kanından muazzezdir. İşte bunları biliyoruz yani. İlmin ne kadar kıymetli bir şey. Ama peygamberimizin de faydasız ilimden Allah'a sığındığını da biliyoruz. Biliyoruz. Dolayısıyla dünyayı karıştıranlar basit sıradan insanlar değiller. Aslında hepsi çok derin bilgiler sahip insanlar. En basit FETÖ'yü düşünün.
Tabii.
FETÖ'yü düşünelim hocam. Milyonlarca insanın hayatını, bir milleti mahvetti. Adam alim suretti. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi biliyor, hadisleri biliyor, sözlükleri ezberlemiş, fıkıh kitaplarını ezberlemiş, bir alim. Fakat bu alimin ilmiyle yaptığı ne oldu ayağına? Yeah. Bakın ne oldu? Şimdi Şeyh Bedrettin büyük bir alimdi. Osmanlı'ya baş kaldırdı. Bir takım işte isyankarlarla beraber olarak. Öyle bir alimdi ki gerçekten, hatta denir ki padişah çağırıyor alimleri, meclislerinde susturmadığı alim kalmıyor. Ama ilmin için kullanıyor. Hasan Sabbah denen adam o kadar büyük bir alim ki, o kadar büyük bir arif ki aynı zamanda. Enteresan, sabahlara kadar gözyaşı içinde, kan içinde ağlayarak namaz kılıyor bu adam. Hasan Sabbah.
Fakat?
Oğullarının birini içki içti diye feci bir şekilde öldürttürüyor. İki oğlunu öldürmüş rivayete göre. Çok abid ve zahit bir adam güya. Fakat sonuca bakıyorsunuz, sonuca, o ilmi niçin kullanıyor bunlar? Niçin? Benim o bahsettiğiniz metninde dikkat çektiğim. Evet. Yani işte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sahabelerimi eleştirmeyin. Onlar yıldızlar gibidirler. Hangisine uyarsan sana bir doğru yol gösterir.
O kadar.
Gösterir. Aynen. Şimdi birisi, bakın birisi bir sahabeyi eleştirince Peygamber Efendimiz diyor ki o sahabeye, Allah diyor Bedir ashabını affetti. Radıyallahu anh, razıallahu anh. Buna rıza göstermiyor. Kendi hayatında yaşadığı bazı hadiseler var. Ben ona dikkat etmek istedim. Mesela Ebu Zer, biliyorsunuz. Ebu Zer ki sahabenin en büyüklerinden biridir.
Ebu Zer Gıfari.
Evet, en büyüklerinden birisidir. Evet. Biliyorsunuz bir seferinde öfkeyle, sinirle kendini kaybederek Bilal-i Habeşi'ye kara kadının oğlu diyor. Böyle bir tartışma esnasında. Bilal-i Habeşi birden tartışmayı kesiyor. Hemen oradan uzaklaşıyor. Bu olay peygamberimize intikal ettiriliyor. Peygamber Ebu Zer'i çağırıyor ve feci şekilde onu azarlıyor. Ben size diyor bunu içimi gönderdim. Ben size işte kavmiyetçi ırkçılık kaldırmadım. Sen nasıl bunu dersin? Deyince hocam malumunuz gidiyor. Bilal-i Habeşi'nin kapısına yatıyor. Yatıyor kapısına.
Başını ezmedikçe diyor.
Orada öyle yatıyor. Bilal-i Habeşi çıkıyor. Hatta rivayete göre sabaha kadar yatmış derler. Bakıyor orada yatıyor Ebu Zer. Bilal-i Habeşi diyor ki ne yapıyorsun sen burada? Diyor ki vallahi diyor o kara ayaklarına bu yüzümü çiğneme, ben buradan kalkmayacağım diyor ya.
Allah Allah.
Yani ufak bir eleştiri, basit bir şey bu yani, kara kadına oraya özür dile, yanlış o diyebilirdi yani, bunlar önemli şeyler. Dolayısıyla buradan şu çıkıyor. Benim şahsi kanaatim, insan eleştirdiği varlıktan bir müddet sonra saygısını kaybediyor. O zaman olmuyor. Ben her zaman böyle konferansta, derste yeri gelince diyorum arkadaşlar, annenizi babanızı lütfen eleştirmeyin. Bak eleştiri, ama ne oluyor biliyor musun? Şöyle, annesinin babasının hatalarını, kusurlarını, yanlışlarını, geçen şey çok güzel, Acar Bağtaş Hoca sağ olsun çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki bir kişinin olgunlaşmasının alameti şudur. İçinde bulunduğu yanlışlıklardan, olumsuzluklardan anne babasını suçlamıyorsa o kişi olgunlaşmıştır kardeşim. Tamam, yanlış yaptılar, şu yaptı, yaptılar. İnsan annesinin babasının hatalarını, kusurlarını gördükçe, dedikçe bir müddet sonra annesine babasına saygısı kalmıyor. Bu yüzden ben şunu dikkat çektim orada. Yani sen şimdi bu eleştiri yapıyorsun. Mesela İmam Gazali Hazretleri, şimdi bir şeyin çok kıymetli, size Karakoç'un çok kıymetli İmam Gazali notları var.
Evet.
Onu bir güneş gibi, yani felsefe, kelam, zındıklık, ilhat hareketleri arasındaki boğulan İslam dininin kurtarıcısı olarak görür. O yüzden de İhya Ulumiddin dedi. Dinlerin yeniden dirimi dedi. Boşa demedi bunu diyor İhya Ulumiddin. Neden? Çünkü hocam şöyle bir şey olmuş. Biz tabii onları pek bilmiyoruz ama İmam Gazali devrinde filozoflar o kadar ön plana çıkıyor. Kelamcılar ön plana çıkıyor. O ona kafir diyor, bu buna münafık diyor, bu buna fasık. Girmişler birbirlerine. İmam Gazali çıktı diyor, dinleri ihya etti. Ama burada şöyle bir nokta vardır. İmam Gazali Hazretleri deniyor ki işte felsefe ilhattır, küfürdür, şudur budur falan tartışma oluyor. Diyor ki buna sen bir risale yaz. Bir şey yaz felsefeyle. Alimsin sen. Tamam. Ama hocam oturuyor. 2 yıl gece gündüz felsefe okuyor. Felsefe ne yani? Ne felsefe? Bakın çok kıymetli bir notu var. Diyor ki bir insanın bir şeyi eleştirmesi için o şeyi o kişiden daha iyi bilmesi
daha
lazım.
Daha iyi bilmesi lazım.
Bak, bitti. Daha iyi bilmen lazım. Ama şimdi meşhur bir not var ya, çok güzel. Bizim kızımız, oğlumuz ilahiyete geliyor. Birinci sınıfta başlıyor İmam Buhari'yi eleştirmeye. Buyur şimdi.
Ne cüret?
Abi eleştir, hangi tamam. Hakli? Eleştir de sen İmam-ı Buhari denen adamın bu hadisleri yazmak için, edinmek için elde ettiği çilelerin kaçta kaçına talip olduğunda çektin de ele. Tam öyleştir. Ben şimdi derken, mesela burada bunu yazarken bana birisi orada yazmış. Ne yani, alimleri eleştirmeyelim mi yani? İşte kritik yapmayalım mı işte? Kardeşim, eleştir de önce eleştiren kişi olarak ne yaptığına bir bak bakayım. Yani sen kimsin? Çapımız ne? Ben birini eleştiren olarak eleştirdiğim husustaki bilgim ne, çapım ne? O hususta ben ne kadar çile çekmişim, ne öğrenmişim, ne bir şey eleştiriyorum. Ne oluyor? Ben şimdi şunu fark ettim hocam. Orada kastım oydu. İnsanlar, bunun en güzel örneği bazı alimler, Yaşar Nuri Öztürk hocam mesela, isim vereyim bak.
Evet.
Ömrünün son dönemlerinde o kadar Ebu Hureyre aleyhine, o kadar İmam-ı Azam aleyhine, o kadar şeyler işte şudur, eleştirilerle bulundu. Tamam, bulundu. Ne oldu? Şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu alimleri eleştirdiğimiz zaman biz, bir müddet sonra onlara saygımızı kaybettiğimiz zaman, onların uğraştığı işlere saygımız kalmıyor. Sıra geliyor hadisleri eleştirmeye. Bu sefer baş hadisleri eleştiriyoruz. İşte şu hadis şudur, bu hadis budur. Tamam, eleştiriyorsun. Hocam sonra sıra geliyor sahabeleri eleştirmeye. Şimdi sahabeyi eleştirdiğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Benim şahsi kanaatimi söylüyorum. Buyurun. Katılım olabilir. Şimdi sahabeyi eleştirdiğiniz zaman bu hadisler sahabeden geldiği için, doğası gereği oradan geldiği için bize, eleştirdiğin adamın yaptığı işi de eleştiriyorsun. Diyorsun ki bu adam güvenilmez kardeş. Ebu Hureyre işte yok münafık, yok 200, yok işte kafadan uydurdu. Geçen okudum mesela, bakıyorum neler söylüyor böyle, ne biliyorsun. E şimdi en çok hadis Ebu Hureyre'den geliyor. Dolayısıyla Ebu Hureyre'yi eleştirdiğiniz zaman, tenkit ettiğiniz zaman, bu adam güvenliydi diye dediğiniz zaman, o adamın rivayet ettiği 2-3 bin tane hadis çöpe gitti. Gidiyor. Allah korusun.
Allah muhafaza.
Bitti, gitti
Allah
işte.
Muhafaza.
Bu ne demek biliyor musun? Dini ahkamın neredeyse 1/3 gidiyor ya. Bu hadis, çünkü ahkamın birinci kaynağı Kur'an-ı Kerim, ikincisi hadislerdir. Onlar gidiyor böyle. Geçen biri yazmış işte, daha dün okudum ya. Biz Ayşe'yi bile masum mu zannediyorsunuz? İşte o, tövbesi. İşte Ali'ye kılıç çekti, tövbesi. Şuna kılıç. Abi bir ağır şeyler yazmış aleyhine. Yani şimdi bu adam, her kimse peygamberimizden çok daha fazla şey bildiğini düşünüyor olabilir ya. Hani çünkü haşa, sanki peygamberimiz öyle bir kadınla evlenmiş ki peygamberimiz bu kadındaki kötülüğün zirveye de farkına varmamış gibi konuşuyor. Anlamadılar diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi ne oluyor? Sahabeyi eleştirince hadisler de artık tabii çöpe gidiyor haşa. Bu sefer ne oluyor? Hadisler gidince sıra peygamberi eleştirmeye geliyor. Çünkü gidiyor bu adam. Önünü açmış ya bu. Gidiyor. Peygamberi eleştirmeye başlıyor. E ne işte? İşte bizim bazı tefsircilerimiz görüyoruz. Peygamberimizi eleştiriyorlar. Hatta sıra Kur'an-ı Kerim'e geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri beğenmiyor bizim bazı şu an yaşayan müfessirlerimiz var. Güya müfessir.
Güya.
Diyor ki burada diyor kesin peygamber sözü karıştı buraya diyor.
Bak.
Bunu diyor rahatlıkla. Bak, bunu bir cahil demiyor hocam. Bir cahil dese gülersin. Konuşma lan dersin, sen kimsin dersin. Bunu bir tefsir profesörü söyleyince binlerce insan inanılmaz bir şekilde bir ifsatın içine düşüveriyor. Alimler çok tehlikeli insanlar.
Tehlikeli.
Bak ne kadar, ne kadar değerliler. Çünkü bir şeyin tehlikesi değeriyle ölçülür. Yani. Ne kadar değerli bir insan, zıttı da o kadar tehlikelidir.
Tehlikeli.
Onun yokluğu da o kadar tehlikelidir. Ama varlığı da tehlikeli. Çünkü bir alimin sözü insanlar üzerinde bomba etkisi yapıyor. Çünkü basit bir insan değil ki, bilerek konuşuyor. Hı. Abi diyor, bu adam müfessir, bu adam muhaddis, bu adam İslam tarihini ömürlü vermiş diyor ya. Sen ondan daha mı iyi bileceksin diyor. Peki sen daha mı iyi biliyorsun ondan da? Ama inanıyorsun ona ya. O zaman sen de araştır kardeşim. Bakayım değil mi? Ha, şu anda biz baktık. Ben dediğim, gördüğüm o. Alimleri eleştirenler, sahabeleri eleştirdiler. Sahabeleri eleştirenler, hadisleri eleştirdiler. Çünkü yaşıyor, görüyor şu anda. Hadisleri de şimdi eleştirdiler. Peygamberi eleştirdiler. Geçen peygamberimizi eleştiriyor işte. Hatta böyle çıkmış. Dün okudum. Ya inanılmaz bir şey yani. Abdullah İbni Sebe diye bir karakter yok. Müslümanlar bunu uydurdular. Ehl-i sünnet ve cemaat bu tipi uydurdu. Hatta bu münafıklar yok. Bunlar, abi nasıl yok diyorsun? Yani peygamberimizin mescidi dırar diye bir şeye giderken mescidi zarar bir mescit yapıyor münafıklar. Peygamberimizi çağırıyorlar oraya. Namaz kılsa orası kutsal bir yer olacak. Peygamberimiz gidiyor oraya. Kur'an-ı Kerim'de münafıkın süresi var ya. Arkadaşlar var. Şimdi dolayısıyla diyor ki abi bunu diye adam sıradan bir adam değil ki. Alim diyor ki meğerse böyle bir adam yokmuş lan, bizi kandırmışlar. Şu anda Türkiye'de sosyal medyaya bakın. En tehlikeli oluşum Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Bütün şeyler masum. Herkes Ehl-i Sünnet ve Cemaat neyse ona saldırıyorlar. Onu altına oymaya çalışıyorlar.
Yani bu bahsettiğiniz şey en tehlikeli oluşum. Sosyal medyaya bakarsanız.
Bakarsan öyle.
Oradaki manzara.
Evet,
halbuki.
Olur mu öyle şey olabilir mi? Yani şimdi biz adam şey İmam-ı Azam eleştiriyor. İmam-ı Şafii yani herkesi eleştirebilir rahatlıkla. İmam Buhari eleştiriyor diye bir şey yok diyor. Bakın yani inanılmaz bir şey. İmam Buhari geçen biri yapmış İmam Buhari'nin diyor. Orijinali yok. 300 yıl sonra bulundu falan. Neler söylüyor? Bakın neler söylüyor. Rahmetli bu Almanya'da çalışmalar yaptı.
Fuat Sezgin.
Sezgin rahmetli hocam bak. Fuat Sezgin hocamız. Allah rahmet etsin. Çok büyük ve kıymetli bir alim.
Öyle.
Bakın kıymeti şuradan geliyor. Yani çok kıymetli tarafı var ya. 2000'e yakın kitap yayınlamış. Almanya'da bunlar. İslam'ın klasikleri kaynakları, bilim kaynakları falan. Hocam bu hadislerin üzerinde en çok çalışan müsteşrikler. Yani batılı alimler. O kadar hadis çalışma yapmışlar. Gozzair falan yapmışlar ki. Bunları tahsip etmiş diye kitap olarak yayınlamışlar. Ama hepsi şunu söylüyorlar. Söylüyorlarmış. Diyorlarmış ki hadislerin kaynakları şifahidir. Yani yazılı kaynakları yoktu. Hep öyle diyoruz ya revahü revahü refahü diye.
Evet.
O ondan rivayet etti, bu ondan rivayet etti. Hadislerin kaynakları şifahidir, sözeldir, yazılı değildir. Dolayısıyla pek de güvenilmez. Hocam rahmetli Fuat Sezgin, İmam Buhari'de hani hadislerin yazılı kaynaklarını ispatlayan bir adam. Çok kıymetli bir şey. Tam aksine öyle değil diyor. Hadisleri tedmin eden o büyük muhaddislerin ellerinde yazılı kaynaklar da var. Sadece şifahi değildi. Şimdi bunlar açık açık ortadayken dolayısıyla diyeceğimiz şu. Sadece bu mesele değil. Benim az evvel bahsettiğim. Yani insanlar saygı duymadıkları kişiye, eleştirdiği kişiye saygı duymuyorlar. Şöyle bir şey çıkıyor. Kendisinde bir marifet görmediğin kişiye iltifat edemiyorsun.
Edemiyorsun.
Ondan da yararlanamıyorsun. Tamam mı? Ne oluyor? Yavaş yavaş ne kadar değerli bir alimin varsa hepsinin altını oyuyorlar. Hepsi güveniz. Peki karşısına kimi getiriyorlar? Yani hani diyor ya şair dinime küfreden bari Müslüman olsa diyor ya. Bizi bu alimden soğutan kişiler. Acaba kendileri o alimle karşılaştığında neler acaba ya? Onların çapı ne? Bilgisi ne? Kıymeti ne yani?
Öyle.
İşte bu yüzden hocam eskiden mesela Renan Müdafaanamesi vardır. Namık Kemal'in. Şimdi Renan diye bir adam çıkmış. Çok kıymetli bir kitap yapmış kendine göre. İşte o konferansları var Renan'ın. Peygamberimizi eleştiriyor. İşte efendim İslam dinini eleştiriyor falan. Buna pek çok reddiye yazılmış o zaman. Namık Kemal'de onlardan birisi yazılmış. Şu anda şöyle bir şey oluyor. Ben onunla fark ediyorum. Gerçekten İslam'ın klasik kaynaklarına, hadislerine, büyük alimlerine sataşan insanlar sosyal medyada son derece popülerler. Son derece kıymetliler. Ve son derece yaygınlar. Ama onları karşı cevap veren insanlar görünmüyorlar. Görünmüyorlar, gösterilmiyorlar. Kıyıda köşede kalıyorlar. Dolayısıyla gençlerimiz maalesef bu tür insanlarla muhatap olmanın şeyi şu. Her zaman diyoruz bir şey gözden ırak olursa gönülden ırak oluyor. Bir şeyi gözden ırak etmemek lazım. Yani şu anda gerçekten sahih alimlerimize, o insanlara
her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.
Öyle. Çünkü hocam İmam Gazali merhumun bakın. Şimdi İmam Gazali Hazretleri yapmış olduğu işte İhya-ül Ümit'in kitabıyla sadece bununla değil aynı zamanda ilim ve alim tasnifiyle de çok başka bir pencere açmıştır bize.
50 yıllık bir hayata sığdırılmış müthiş hizmetler, eserler.
Evet, şimdi onun bir alim tanımı var, bir ilim tanımı var. O kadar kıymetli ki bakın. Mesela dini ilim nedir, dünyevi ilim nedir diye bir tabir var malumunuz. Dini ilimler, dünyevi ilimler. Şimdi biz dünyevi ilim dediğimiz zaman ne anlıyoruz? İşte fizik, kimya, matematiktir, işte şudur anlıyoruz ya. Dini ilime deyince aklımıza ne geliyor? İşte tefsir, hadis geliyor falan. İmam Gazali diyor ki tam tersi yapmış hocam.
Yapmış.
Diyor ki bir insan diyor bir ilmi elde etmekten muradı dünya ise o dünyevi ilimdir, dünyevi alimdir. Bir kişinin bir ilmi edinmekten muradı ahiret ise diyor o da diyor dini ilimdir diyor. Çok güzel. Adam tefsirle uğraşıyor, hadisle uğraşıyor ama maksadı dünyayı elde etmek. Bir makam elde etmek, ikbal elde etmek, bir mevki elde etmek. şöhret elde etmekse işte bu adamınki dünyevi ilimdir. Bak onu dinleyip saymıyor mübarek. Çok güzel söylemiş. Ama biz hocam bu ayrıntıyı bilmediğimiz için bu adamı tefsirle uğraşıyor diye biz bu adamı din alim zannediyoruz. Abi dünya alim bu adam.
Dünyacı.
Evet anla bunu. İmam Gazali merhumun bakın hocam okuyacağım. Çok muhteşem bir şey vardır. Uyarısı vardır. Bakın diyor ki bütün sıkıntılarımızın sebebi iman zayıflığıdır diyor. Şimdi sen İmam Gazali'ye bakıyorum. Bana diyor ki abi sıkıntım var. Çok sıkıntım var hocam. Sebebi ne? İman zayıflığı kardeşim. Ne alakası var diyorsun? İmanın güçlüyse diyor. Sıkıntılarını görmez. Ama iman zayıfsa hep sıkıntıları görürsün. Peki iman zayıflığının sebebi ne? Diyor ki iman zayıflığının sebebi takva sahibi alimlerin azalmasıdır.
Öyle.
Bak o alimler azaldınca, o bilginler azaldınca insanların imanı beslenmiyor. Çünkü hocam hepimiz dünya ile meşgulüz. Öyle. İlimle meşgul olamıyoruz. E şimdi ne yapacağız? Şimdi ben burada mesela muhabbet ediyoruz. Ben şimdi alimlerden bir şeyler aktarıyorum. Bizi dinleyen insanlar dinliyorlar. Bir şeyden, Gazali'den, Sezai Karakoç'tan işte besleniyorlar. Ha diyorlar ya hoca böyle bir şey anlatıyor. Doğru lan bu yani doğru. İki, iman zayıflığının sebebi takvalı alimlerin azlığı. Bak şu anda ne biliyor musun? Şu anda takvasız alimler o kadar çok ki hocam. O kadar çok ki biz o kadar onlara muhatap oluyoruz ki imanımızın da altı oyuluyor ya. Her gün televizyonda, sosyal medyada, Instagram'da dinleye dinleye ben onun için onu yazdım. Peki takvalı alimlerin azalmasının sebebi ne hocam? Alim azalmıyor dikkat edin bakın. Alim çok.
Ama takvalı
alim. Alim. Peki onların azalma sebebi neymiş? Alimlerin kalbinde dünya sevgisini fazla yer etmesi diyor.
Öyle.
Hocam alimler çok ama bu alimlerin büyük bir çoğunluğunun derdi o ilimle dünyayı elde etmek. Makam elde etmek, mevki elde etmek, ünvan elde etmek, titri elde etmek. Olabilir bir şey demiyoruz. Olabilir. Kimsenin şununla bununla karışmayalım ama bakın takvalı alimlerin azalması insanların imanlarının zayıflamasına sebep oluyor.
Çünkü hocam ilim Rabbani bir alimimizin, çok kıymetli bir büyüğümüzün, hocamızın bu konuyla alakalı emri bir maruf, hakiki ilim ve tahsil üzerine kaleme aldığı bir makalede okumuştum. Diyor ki orada, faydalı ilim sahibini Allah'a götüren ilimdir.
Evet.
İman anahtarı olan, tefekküre vesile olan ilimdir, takvayı artıran ilimdir. Şöyle bir misal de veriyor. Sahabe-i kiramdan Yezid bin Seleme el-Cufi radıyallahu anh bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak ey Allah'ın Resulü demiş ben sizden pek çok hadis işittim. Fakat sonradan işittiklerimin önceden işittiklerimi unutturacağından korkuyorum. Bana hepsini yerini tutacak cami bir söz söyleyin ister. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz şöyle buyururlar. Bildiklerin hususunda Allah'a karşı muttaki ol, ya. Bu sana yeter.
Ya, ya.
Bildiklerin hususunda Allah'a karşı muttaki ol, bu sana yeter. Hani Hazreti Mevlana'nın meşhur bir ikazı var, bugün size anlatınca hatırıma geldi. Tek tek kanatla uçmaya kalkışan kuş, azgın kedilerin lokması olur.
Ya,
ya. Yani hocam ne anlıyoruz? Kişi şeytanın, nefsi emmarenin pençesine düşer, dünyayı kazanmış gibi görünür evet. Ama asıl ahireti kaybeder. O yüzden çok alim vardır ki maalesef irfandan nasibi yok.
Evet yani.
İlmi ezberleyip yutmuş evet. Ama Allah'ın sevdiği bir dostu olamamış mesela.
Olamamış çünkü şimdi yine İhya Ulumiddin'de bir şey vardır. Çok çok çok kıymetli bir uyarısı vardır. Yani o der ki ey insanlar Allah'a giden yolları kesen haramilerden uzak durun.
Ya.
Böyle bir cümlesi var. Ben çok ilgimi çekmişti. Bak Allah'a giden yolları kesen haramiler var. Şimdi bunlar kim olabilir diye sorsak var ya. Ya bir anket yapsak. Kardeş Allah'a giden yollar var. He. Bu yollardaki bir takım harameler var. Yolu kesmişler tamam mı? Kim olabilirsek bunlar. İşte şeytan der. Nefsimiz diyebiliriz. İşte para diyebilirsin. Makam, mevki, ikbar, hırsı diyebilirsin. Münafık, kafir, müşrikler, Yahudi. Saysa hiçbir değil biliyor musun?
Yeah.
Bak kimmiş Allah'a giden yolları kesen haramelerden uzak durun diye. Kim diye sordular. Dünyanın sarhoş ettiği alimler diyor. Dünyanın sarhoş ettiği alimler... Allah'a giden yolları kesen haramilerdir. Ondan uzak duracağız. Biz bu var ya gerçekten şu. Bunun ölçüsü ne biliyor musun? Basit bir şey kardeşim. Hani Müslüman kimdir? Yüzüne baktığın zaman sana Allah'ı hatırlatan kişidir. Peki alim kimdir? Dinlediğin zaman Allah'a ve peygambere muhabbetini artıran kişidir.
Gerçek alim.
Bitti abi, budur ya, bu ölçüsü budur.
O kadar.
Yani adam bir konuşuyor abi, Kur'an'dan soğuyorum, hadisten soğuyorum, Cenab-ı Hak'tan soğuyorum. Adam kitabı, Kur'an'ı kerim eleştiriyor diyor. Yani diyor güzellik Kur'an yokken de vardı diyor. İşte diyor ilim Kur'an yokken de vardı. Sahip başlamış bir şeye sayıyor. İşte ne kadar cahilane bir şey. Ya mübarek, Kur'an yokken diye bir şey diyebilir misin? Çünkü Kur'an zaten Kur'an olarak değil. Kur'an kendisi diyor ki ben Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u destekçi olarak geldiğim kitaptı. Yani yokken diye bir şey yok. Kur'an varken hiçbir şey yoktu zaten. Kur'an Allah'ın kelamı mübarek. Öyle bir şey diyebilir misin? O varken hiçbir şey yoktu zaten. Yoktu ki. O Allah'ın sözü bir zaman Musa'ya Tevrat diye geldi, İsa'ya İncil diye geldi, Peygamber'e Kur'an diye geldi. Ne alakası var? O denebilir mi ya? Yani? Dolayısıyla bu adam dinliyorum. Ben mesela hocam, ben sizi dinliyorum, muhabbet ediyoruz. Ben buna çok dikkat ederim. Muhabbet ediyoruz arkadaşlarla. Muhabbetin konusu ne? Bak bir defa muhabbet edemezsin yani. Muhabbet kelimesi yüce bir kelimedir hocam. Niye biliyor musun? Çünkü hub'dan gelir. Hub kelimesinden gelir. Ben şimdi Kur'an-ı Kerim'e dikkat ettim. Hub sevmek demek. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de sevmeyi sadece kendisi için kullanıyor. O fiili.
Bak. Gerçek sevilecek olan, yegane sevilecek olan benim diyor Cenab-ı Hak.
Evet. Hub kelimesi. Onlar yubbünehüm ve yubbünehüm. Onlar Allah'ı hub ederler. Allah da onları hub eder. Tamam mı? Mesela insanları eleştirirken şöyle eleştiriyor. Onlar dünyayı Allah'a sever gibi severler diyor.
Allah.
Bak. Hub kelimesini dünya için kullanırsan bir felaket. Kur'an-ı Kerim'de Allah hub bu. Ha, insan sevgisi neyi kullanıyor? Mesela eşler arasında sevgisi neyi kullanıyor? Meveddeti kullanıyor mesela.
Evet.
Meveddet işte o. Meveddet sonradan ortaya çıkan sevgiye meveddet denilmiş. Hub içimizde doğuştan olan bir sevgi var. Tamam mı? O sevgiyi gerçek sahibine yönlendirmezsen o felaketin oluyor. Bunu anla. Ya hub bu, paraya yönlendirirsen, kadına yönlendirirsen, erkeğe, çocuğa yönlendirirsen. O hubbu neye yönlendirirsen ya, o senin felaketin oluyor. O hubbu sahibine yönlendireceğim. Cenab-ı Hak. Muhabbet oradan geliyor. Şimdi bakın. Ne demiş şairimiz? Muhabbetten Muhammed oldu hasıl.
Muhammedsiz muhabbetten hasıl.
O kadar kıymetli ki. Şimdi ben mesela bir şey alime anlatırlar. Beş parmak. Mehmet Efendi vardır. Bu Osmanlı tarihi boyunca hocam. En çok okunan tarih onun tarihidir.
Öyle mi?
Tabii. Beş parmak Mehmet Efendi tarihidir. Tamam. Bu tarih. Şimdi bu büyük bir alim. Mübarek. Ama aynı zamanda çok iyi sigara içermiş. Tütün içermiş mübarek. Ramazanları evini açarmış şeylere. Mollalara. Tamam mı? Bir Ramazan yine iki tane molla evine geliyor bunun. Ne yapıyor mollalar? Bir ay boyunca işte teravih kıldırıyorlar. Namaz kıldırıyorlar. Hatim okuyorlar. Kur'an okuyorlar. Falan öyle şeyler. Bu iki tane molla, ya molla dediğimiz medrese öğrencileri bunlar. Bir bakıyorlar hoca efendi acayip tütün içiyor yani. Müthiş. Tütün içiyor. Yakıştıramıyorlar da. Yani diyor ya alim tütün içer mi falan gibi. Böyle içlerinden geçmiş. Diyor ki ya bir yanlışlık var burada, nasıl olur falan. Ne yapalım diyor. Bu iki tane derviş yaptığı işin, ya kendilerine göre hocanın yaptığı işin yanlış olduğunu anlatmak için bir yol buluyorlar. Buluk yol çok güzel. Bir akşam hoca efendi çalışırken kapısında bununla tartışıyorlar. O diyor şöyle, o diyor böyle. Hoca çıkıyor kapıya Mehmet Efendi. Diyor ne yapıyorsun siz diyor. Diyor ki efendim diyor. Bir tartışma, kusura bakma diyor. Çok diyor çıkamadık işin içinden. Nedir diyor. Ben diyor elimde şerbet var diyor. Böyle şerbet var, evet. Bende de sigara var arkadaşım, ne diyor. Bana diyor ki diyor. Peygamber Efendimiz şimdi buraya gelse. Hangimizin elindekini alır? Şerbeti mi tütünü mü? Diye. Ben diyorum tütün, o diyor şerbet diyor ya. Hoca efendi dedi ki oğlum deli misin, tütünü niye alsın? Tabii şerbet alır falan. Sen nereden çıkardın bunu deyince. Efendim ben dedim ki diyor. Mehmet Efendi Hazretleri sabah akşam tütün içiyor. Herhalde peygamberimiz onu alır dedim diyor. Yani şerbeti niye alsın dedim diyor. Oradan çıkardım diyor. O duyunca öyle o kadar etkilenmiş ki bırakmış tütünü. Yani hocam bir ölçü var ya. Dünyanın en güzel ölçüsü. Kardeşim sen şimdi esnafsın, tamam mı? Esnafsın. Müşterin peygamber olsa nasıl davranırdın? Öyle davran. Ölçü bu. Ölçü bu. Ben şimdi sohbet ediyorum, muhabbet ediyorum. Peygamber gelmiş oturmuş seni dinliyor. Ne konuşurdun? Ne konuşurdun? Buyur işte ölçü bu, tamam mı? Ben öğretmen ders yapıyorum. Sınıfta peygamber olsa nasıl ne anlatırdın? Şimdi sen doktorsun, tamam mı? Senin müşterin hasta peygamber gibi. Nasıl muayene ederdin? Ölçü bu. Daha iyi ölçü olamaz.
Gerçek manada rabıta da bu, biliyor musun?
Kesin, evet, aynen bu.
Rabıta eşittir muhabbet der.
Şimdi sen muhabbet ediyorsun. Ama hocam bak, alimlerimiz şöyle demişler. Demişler ki muhabbet marifetten kaynaklanır. Marifet yoksa muhabbet olmaz. Olmaz. Marifet ne? Marifet Allah bilgisidir.
Doğru.
Marifetullah. Yani sen şimdi marifetin yoksa, yoksa şöyle muhabbetin lagalugadan, laflamadan, gevelemeden ibaret kalır. Ben şuna dikkat ederim. Mesela ya dostlar olarak söylüyorum. Arkadaşlar bir araya gel. Kardeşim boş konuşmayalım. Tamam, boş sohbet demez de boş konuşmayalım.
Mali yani konuşmayalım.
Konuşmayalım. Ne yapalım? Öyle bir şey konuşalım ki kalktığımız zaman, oturduğumuz zaman daha değerli kalkalım. Bayağı bir şey öğrendik ha. Bayağı bir şey duyduk diyelim. Oturuyorsun saatlerce, bir kalkıyorsun bomboş şeyler, incir kabuğunu doldurmuyor. Sen ne konuştun şimdi ya? Ha, Peygamberimiz diyor ki işte bugünü dünden daha iyi olsun diyor ya. Ziyandadır diyor, iki gün eşit olan. Abi oturma da böyle. İki oturma arasında hiçbir şey öğrenmezsen ziyandasın ya.
Tabii canım.
Yani dolayısıyla hocam diyeceğimiz şu. Birisi benim Allah'a sevgimi, peygambere sevgimi, muhabbetimi artırıyorsa o adam alemdir.
Öyle kesinlikle.
Eğer birini ben dinliyorum, Allah'a bana sorgulatmaya kalkıyor, kulağını bana sorgulatmaya, haşa peygambere sorgulatmaya. Abi sen güle güle kardeşim. Sen yolun açık olsun. Açık olsun.
Hocam işte maalesef öyle hat bilmezliklere şahitlik ediyoruz ki son zamanlarda. Bu son yıllarda ciddi manada bir artış da gösterdi.
Evet.
İşte bakıyorsun, şimdi sözde bir alim çıkmış. Geçtiğimiz günlerde hayat Kur'an'dan büyüktür.
Evet.
Hakikatin kendisi Kur'an'dan büyüktür diyor. Yani işte Kur'an İslam'ının bir insanı getirdiği noktada burası, bunu da görmüş oluyoruz. Ve şunu fark ettim yine sizi dinlerken de, bu konular üzerine düşünürken de. Az önce ifade ettiniz ya, marifetullah dediniz. Yani Allah'ı tanıma bilme ilmi. Tabii. O ilimden nasibi olmayanların bir zaman sonra bakıyoruz, sahip olduklarını zannettikleri ilim beraberinde bir kibri, bir kendini beğenmişliği, bir böyle her şeyi sorgulamayı ve sonrasında ise, tamam mı, aklı putlaştırmayı beraberinde getiriyor.
Tabii, tabii.
Ama Allah'ı bilme ilmi olan marifetullah işte, tabii, tasavvuf değil. Ne yapıyor? İnsanı ilk önce kendini, nefsini bilen Rabbini bilir. En başta haddini bilmeyi öğreniyorsun. Tabii. Ve kendinin acziyetinin farkına varıyorsun. Hiçbir şey kendine mal etmiyorsun. Tabii. Her şeyi Cenab-ı Allah'a mal ediyorsun. Kendinden bilmiyorsun.
Evet.
Yunus Emre Boş'ta mı diyor efendim? İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin. Yanıcı okumaktır diyor.
İşte bu kendini,
kendini bildirmeyen ilim.
İşte evet. Yani ilmin nihai hedefi insan kendini bilmesidir.
Ya bu kadar.
Onu sağlamadığı müddetçe... İşte insan şöyle bir şey, yani Mevlana Hazretleri diyor ya, Kur'an'da her şey vardır, her şey vardır.
Ya.
Birisinin aklı ermemiş demiş, her şey nasıl olabilir ya? Demiş vardır, demiş oğlum. Demiş mesela helva nasıl yapılıyor, Kur'an-ı Kerim'de var mıdır demiş. Var tabii demiş. Nerede yazıyor demiş. Bak Kur'an'da diyor ki Allah-u Teala, ey insanlar birbirlerine sorun. Diyorum diyor. Bak demiş köşede helvacı Ali Efendi var. Git ona sor, sana anlatsın, evet, tamam mı? Kur'an'da der yaş ve kuru ne varsa vardır.
Var, var.
Şimdi ama şöyle bir şey var. Şimdi Cafer Sadık Hazretleri mübarek insanın Kur'an karşısındaki tavrını dörde ayırmış. Hocam bak çok güzeldir. Demiş ki Kur'an'ın bir ibaresi vardır. İbare avam içindir. Ya bizim gibi sıradan insanlar için ibaresi, tamam mı? Mesela agim-i salah. Diyelim ki işte agim-i salah. Aslında Arapça salah yani namaz, yani sallu namaz demektir. Allah niye agim dedi acaba? Onu düşünmez o. Agim-i salahdır. İbare avam içindir. Demiş ki Kur'an'daki ibarenin bir de işareti vardır. İşaret de alimler içindir.
Ya.
Normal insan bunu düşünmez. Mesela şu, Bismillahirrahmanirrahim. Bu ibare şu, Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Fakat biz bunu şöyle çevir, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla çevir. Oraya bir V koyuyoruz. Allah oraya V koymamış. Koymuyor. Yani Bismillahirrahman ve Rahim dememiş. Sen niye koyuyorsun ya? Bak mesela bu bir işarettir, tamam mı? Onu ancak alimler bilir. Mesela şu soruyu avam sormaz.
Niye hocam?
Şu, yani Allah'ın 99 sıfatı varken besmede neden Rahman ve Rahim'i kullanmış? Niye? Bismillah Tevvabül Cebbar diyebilirdi. Hmm. Alimül Kebir diyebilirdi.
Ya dememiş.
Niye Rahman ve Rahim? İşte bu işaret, bir işaret var bunda. 97'si değil de niye bu ikisi? İkisi de aynı anlama geliyor yani. Niye? Bak işte bir işaret var bunda. Tamam. İbare avam içindir. İşaret
alim için.
Havas içindir. Alim içindir. Letaif de vardır orada.
Ya,
letaif Allah. Demiş evliya içindir.
Arif içindir.
Ariflerin de o letaif. Yani oradaki latifede mesela Rahman ve Rahim demesinin sebebinin o kadar. Mesela der ki Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim. İlk ayet yani Errahman, Allah kendini Rahman ve Rahim olarak bilinmesini istiyor. Bunun sebebi ne? Bunu arifler anlatırlar anlatırlar. Dördüncüsü der. Dördüncüsü bak ibare letaif bir de orada dördüncüsü hakaik vardır. Hakaik de enbiya içindir. Bunu ancak peygamber anlar. Şimdi adam bu eleştiri yapan kişi kendini peygamberi de aşamaya sokuyor. Diyor ki peygamber bile değil ben anladım Kur'an-ı Kerim'i. Letaifi de biliyor adam. İşareti de biliyor adam. Hakaiki de biliyor adam. O iddiaya kendini oturtuyor. Düşünebiliyor musun? Halbuki herkes haddini bilecek. Şu. Ha ben kardeşim bu dört sınıftan hangisine giriyorum?
Ya.
Son sınıfa giremem bir defa. Çünkü enbiya değilim. Üçüncü sınıfa giremem. Girdiğim iddia edemem. Zaten evliya evlenmesi evliya değildir. Öyle bir şey olamaz yani. Biz hani ikinci makamda dururuz. Alim olarak. İlim olarak buradan bayağı bir şeyler çıkarırız. Tamam. Ama şunu bilmem lazım. Anlam benim anladığımdan ibaret değildir. Asla. Şimdi şeyin İmam Gazi Hazretleri'nin böyle çok hoş bir şeyi vardır. Der ki bir şeyin sevgisi başka bir şeyin sevgisine noksanlık verir. Diyor. Bak bu çok önemli. Yani siz bir şeyi aşırı dire sevmeye başladığınız zaman diye sevilen şeyleri gitgide azaltıyorsunuz. Tamam azaltıyorsunuz. Bunu şeyi yani Allah'ı sevmez bizi arttıkça diğer var sevgimiz azalmaya başlar.
Çünkü sevgiyi doğru adrese yöneltmiş her şeyi yerli yerine oturtmuş oluyoruz.
Evet. Yani insanın bir şeyden sevmesinden zarar gelir. Allah'ı sevmesinden asla zarar gelmez. Gelmez. Bunu anla yani. Çocuğumu çok sevmekten bana zarar gelir. Eşimi çok sevmekten bana zarar gelir. Çünkü onunla en ufak bir yamukluk görsem, bana karşı bir şey saygısızlık görsem hemen onu eleştirmeye başlarım. İşte ama Allah'ı sevmekten asla zarar gelmez. Aksine ona olan sevgimiz arttıkça etrafa olan sevgimiz azalmaya başlar. Yavaş azalmaya başlar. Tersi Allah'a karşı olan sevgimiz azaldıkça varlığa karşı sevgimiz şiddetle artmaya başlar. Ve bu tamamen bir zarardır yani. Dolayısıyla hani diyor ya dünyayı dost edinmeyin ki o da sizi kendine köle edinmesin.
O kadar.
Doğru. Şimdi bu insanlar Allah'a karşı olarak ben ölçü koyuyorum. Kıymetli izleyicilerim, değerli dinleyicilerimize söylüyorum. Sevgili kardeşim, bir kişiyle muhabbet, Allah'a ve peygambere, Kur'an'a olan sevginin, muhabbetini artırmıyorsa ondan uzak dur.
O kadar.
Uzak dur. Kardeşim.
Artırıyorsa da yanından, yöresinden hiç,
evet.
Hiç ayrılma.
Ayrılma. Tabii. Ha, mesele budur hocam.
O kadar.
Evet.
Çünkü Necip Fazıl Bey'in ifadesiyle o mısralarına bayılırım. Bana onu hatırlattınız kıymetli hocam. Müjdecim, kurtarıcım.
Evet.
Efendim. Efendim. Ne diyor bu? Müjdecim, kurtarıcım, efendim. Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim.
Teperim. Evet, işte, bu kadar. Bitti hocam. Bitti. Ben muhabbete bakarım.
Aynen öyle.
Ben şimdi sizle konuşuyorum. Muhabbetimiz artıyor. Cenab-ı Hakk'a karşı, dinimize karşı, Kur'an'a karşı, hele hele de ibadetlere karşı muhabbetim artıyor ya. Yani bir kalkıyor muhabbette namaz kılasım geliyor ya. Bir şükredesim geliyor, tamam mı? Kur'an okuyasım geliyor. Sadaka veresim geliyor. İnsanlara iyilik yapasım geliyor. Tebessüm edesim geliyor. Herkesi, her şeyi hoş göresim geliyor. Adam beni pozitif olarak dolduruyor yani. Yani çok işte burada dur kardeşim.
Tabii tabii. Tabii.
Ama seni negatif negatifize
eden. Aşağı mı çekiyor? Nefsaniyetimi sürüklüyor.
Evet
tabii.
Oradan uzak dur ya. Uzak dur onlardan. Uzak dur.
Ölçü bu hocam.
Evet ölçü bu hocam. Alimlerden uzak dur. Hangi alimlerden muhabbetini artırmıyor. Aksine seni negatifize ediyor. Tamam mı? Allah'a karşı, kitabına karşı, peygamberine karşı. O sahabe büyük efendilerimize karşı. Şeyin çok güzel bir Eşrefoğlu Rumi Hazretleri hocam yıllarca ilim tahsil ediyor, müderris oluyor. Fakat kalbinde bir türlü bir inşirah bulamıyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri intisap ediyor. Onun yanında 10 yıl daha eğitim görüyor. Damat da oluyor daha sonra. Bir gün diyor ki efendim diyor artık diyor yani öğrenecek, edinecek bir şey kaldı mı diyor. Soruyor ona. Diyor ki sen diyor ilimlerde en büyük zirvelere çıksan, tamam mı? İrfanın ve ilmin en tepelerine çıksan bir sahabenin diyor ayağın topuğuna gelmiş değilsin diyor. Bunu unutma. Tamam mı? Bunu unutma. Bak bu çok kıymetli bir şey. O insanları eleştirirken bir haddimiz, hududumuzu bilelim yani. Biz bu din için ne yaptık da o mübarekte eleştiriyoruz kardeş? Neyi eleştiriyorsun yani?
O yüzden hocam duamız o. Rabbimiz bizleri, esirlerimizi gerçek ilim ve tahsille mücehhez.
Amin.
Gönlünü vahiyle, değil mi? Sünnetle buluşturmuş.
Evet.
Kendini ihya edip etrafını o manada irşad edebilecek alimler, müminler zümresine ilhak eylesin.
Amin.
Ötelerinden muhafaza eylesin. Çok kıymetli bir sohbet oldu. Çok değerli bir program oldu.
Hepimiz
çok önemli ve özel ölçüler hatırlatıldı,
evet,
önümüze kondu. Çünkü hocam bu mesele dediğim gibi yayının başına söylemiştim. Bir tehlikeye,
çok
bir büyük tehlike var.
Evet, evet.
O tehlikeye biz de bu programda vesilenizle dikkat çekmeye çalıştık.
Evet,
İnşallah
evet,
istifadeye medar olur.
İnşallah.
Değerli hocam teşekkür ediyoruz. Nasipse bir başka nasipse bir başka söz olup programında Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla birlikte yeniden siz değerli dinleyenlerimizin huzurlarında olmak dileği ve duasıyla Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla efendim.